Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Kitap kulübümüzün 11. buluşmasında Csikszentmihalyi'nin Akış Mutluluk Bilimi adlı kitabını konuştuk. Geçtiğimiz ay 20 Ekim'de 87 yaşında hayata gözlerini yuman Macar asıllı Amerikalı psikolog 1990'larda üzerine çalışmaya başladığı akış kavramı ile psikoloji alanında ciddi bir etki sahibi. Onun kitaplarını vefatı vesilesiyle seçkimize katmak istemiştik. Genel istek üzerine Kasım ayında bu önemli eserini okuduk. Kitapta akışa ulaşmanın koşullarını açıklıyor. Bir akış durumu elde etmek için görevin zorluğu ile beceri arasında bir denge kurmak gerektiğinden bahsediyor. Kitap o denli bir heyecan yarattı ki toplantımız normalden yarım saat daha uzun sürdü. Bu bölümü de daha fazla kısaltamadım ancak sizi bu kitabı okumaya ısındıracağına şüphem yok. Sözü daha fazla uzatmadan sizi buluşmamıza götürüyorum. Bu bölümde yer verdiğim katılımcılarımız sırasıyla İlker Aksoy, Özge Sergün, Belgin Elmas, Alim Küçük Pehlivan, Gamze Ürkmez, Berin Demirezer, Mustafa Başar, Melda Göknel, Feride Çetinoluk, Esra Öcal, Yasemin Karakaya, Ekin Titrek Özcan, Bige Önen, Figen Öztürk ve Güçlü Karavelioğlu.
Öncelikle kitabı çok beğendiğimi söylemek zorundayım. Kitap ya daha doğrusu Mihail Csikszentmihalyi'yle ne zaman tanıştık, nasıl karşılaştık ona gelecek olursak. 2010'ların başında siyah Michael Krogerus'un bir kitabı vardı. Soru kitabı, işte karar kitabı diye, Decision Book, Question Book diye. Orada ben bu akış teorisini okumuştum ama o orada kalmış yani. Çok fazla da beni etkilememiş. Ondan sonra son bir yılda çeşitli kaynaklarda, podcastlerde sık sık karşıma çıkmaya başlayınca ben hocanın TED konuşmasını dinledim. Orada Carl Jung'la İsviçre'de kazara karşılaştı. Cebinde 5 kuruş parası olmadığı zamanki anılarını anlattı. Ve oradan şunu kendime çıkardım. Yani Macaristan'dan çıkıyorsun, İsviçre'ye gidiyorsun. Cebinde hiç para yokken ya sinemaya bile gidecek parası yokken bir akşam oturmaya konferansa gidiyorsun. Ve o konferansta zihin açıcı bu teorisinin temellerini atıcı bir durumla karşılaşıyorsunuz. Bu bizlerin konfor alanının dışına çıkmasıyla ilgili ilham verici olduğunu düşünüyorum. Dikkatimi çeken yerlere gelirsek kitapta sayfa 18'de kitabın amacı insanlar ne zaman en mutlu olurlar? Zaten bütün kitap bu sorunun cevabıyla anahtar sorumuz bu olduğunu düşünüyorum. Sayfa 28'de mutlu olup olmamamız iç uyumumuza bağlıdır demiş. Yani burada zaten termodinamikte entropi, kendisinde yine psikolojik düzen arayışıyla ilgili göndermeleri var. Sayfa 47'de şöyle bir cümle var, onu okumak istiyorum. Hayat deneyiminde her kazanım hayatı daha zengin, keyifli ve anlamlı yapacaktır. Deneyimin kalitesini arttırmak, bilinci anlamak mümkündür. Bu bilgiyle kişisel özgürlüğe daha kolay ulaşılabilir cümlesi beni Paulo Coelho'nun simyacısında malum bir İspanyol çobanın kendi kişisel menkıbesinin peşinden Kuzey Afrika'yı komple dolaşması hikayesine götürdü yani. Öyle bir akışa götürdü. Kendimle ilgili akışla ilgili yani ben akışı sürekli yaşayan şanslı azınlıklardan olduğumu düşünüyorum. Kitap bende iki tane tortu bıraktı. Onları da değinerek sonlandırmak istiyorum. Yine 2010'ların başında Robotik Savaş diye bir kitap okumuştum. Mihail Csikszentmihalyi bu akış kitabımızda bilince çok önem vermiş. Yani bilincin bilim dalları tarafından da çok fazla incelenmediğine bir nevi şey yapmış. Sistemle beraber bir atıfta bulunmuş. Orası bende şöyle bir çağrışım yaptı. Singer bu Robotik Savaş kitabında beyinle ilgili şunu söylüyor. Şu an beyni elimizdeki en küçük mikro işlemcilerle insan beyninin bir modelini yapmaya kalksak büyüklüğü dünya kadar olurmuş. Tabii bu 2010'lu yıllardaki çip teknolojisiyle. Yani insan beyninin ne kadar büyük, ne kadar yani kapsamlı bir şey olduğunu anlamamız açısından çok çarpıcı bir benzetme. Bir de sebebini bilmemekle beraber Daniel Pink'in şeyi var. TED konuşmalarında sık sık değindiği bir kavram var. Autonomy, mastery, purpose. Yani özellik, ustalık ve amaç düşüncesi bu kitapla ben şey yaptım. Bir özdeşleştirmeye girdim. Meşhur bir diyagram var. Çok fazla farklı versiyonları olan. Bir tarafta challenges, zorluk seviyesi, öbür tarafta abilities ve yetenek seviyesinde oldu. Malum onun üstünde şey bölümümüz var. Bir yanma bölümü var. Burnout bölümü var. Altta da bir bore-out bölümü var. Yani akışta değilseniz yanma ve sıkılma arasında testere yapıyorsunuz. Bir de grafikte hoca bu kitabında koymamış ama akışa benzer bir de tehlikeli bölüm var. Yani ability'nin az olduğu ve challenge'ın az olduğu miskinliğe yani akış gibi gözüküyor. Eğim aynı lineer doğru üzerindesiniz ama siz bir çaba harcamıyorsunuz. Sizi zorlayan bir şey yok. Aslında bir akış oluşmuyor. Orada da bir miskinlik, bir uyuşukluk oluşuyor. Oraya da dikkat çekmek istedim.
Beni söylediğiniz şey de en çok etkileyen bu kitapta zaten 90'larda basılmış olması ve içinde de hani birkaç yerde de vurguluyor araştırmaların 80'lere dayanması. 80'lerde yapılmış sayısız bilimsel araştırmaya dayanarak hani paranın lüks ve konforlu bir hayatın mutluluk getirmediğini net bir şekilde ortaya seriyor. Ve buna bir de şu anda eklenen her dakika gelen bildirimler, indirim mesajları gibi öğeleri de eklediğimizde aslında o psişik entropi durumunu işte nasıl psişik negentropiye çevireceğimizin de bugünkü tabiriyle bence kılavuzunu sunuyor. Çünkü hani hepimiz sorguluyoruz mütemadiyen. Yaşam kalitemiz ve hayattan aldığımız tadı artıracak bir yöntem var mı diyoruz ve bir taraftan da hani mutluluklarımızı gündelik hayatta bazı şartlara bağlıyoruz. İşte nasıl söyleyeyim işte şu ayakkabıyı alırsam çok mutlu olacağım işte şu 5 kiloyu vereyim benden mutlusu yok vesaire gibi bir yere geliyoruz. Dolayısıyla bu kitap şayet altını çizerek sabırla okursak bize aslında küçük küçük bunun başlıklarını veriyor. Hiç kolay değil ve bunu aynı zamanda öğelerine Yale Üniversitesi'nin The Science of Wellbeing Silliman College'daki Science of Wellbeing dersinde de yer veriyorlar. Orada hedonic adaptation'dan, adaptasyondan, bütün bu flow'dan bilgi vererek bir dersi sadece buna ayırıyorlar. Orada yaptığınız şeylerden nasıl kendinizi akışta hissedersiniz ve durup kendinizi geriye çekip o anı resmetmenizi özellikle söylüyorlar. Şöyle ki içindeyken hiç fark etmiyorsunuz ama nasıl ifade edeyim ekmek yapmak örnek olarak terapötik bir şey geliyor size. Bütün emeğinizi oraya sarf ediyorsunuz vesaire ve gerçekten vaktin nasıl geçtiğini anlamadığınız anları yakaladığınızda Silliman College'da da aynı şeyi söylüyorlar. Bir dışarı çek, çık ve fotoğraf çekmen gerekiyorsa gerçekten o anda çek. Çünkü yarın öbür gün baktığında o akışa nasıl gittiğini hatırlaman için işte bu sana çapa olacak diyorlar. Dolayısıyla kontrolsüz bir haz arayışından ziyade bu bilinçli adanmışlığın çok güzel resmedilmesi adına sabredip altını çize çize belki de uygulaya uygulaya okursak hani belirgin amaçlar koyar, nerede onaylanma ihtiyacımız olduğunu anlar ve kaynaklarımızı zorlarsak yani ileriye gitmek adına rutini kırma noktasında akışta kalmak adına bu kitabın bizi çok deneyimlendireceğini düşünüyorum şahsen. Ve şöyle de bir gerçek var içinde kendi kelimeleriyle de belirtiyor. Yani bir şey okuyorsanız heyecanlı dahi olsa birkaç sayfa sonra konsantrasyonunuzu kaybetmeye ve zihniniz o konudan uzaklaşmaya başlar diyor. İşte bu kitap aslında kendini oradan alıp buraya tekrar nasıl getirdiğinin anahtarını veriyor diye düşünüyorum.
Nereden başlayayım? Şundan başlayayım. Şimdi çok ilginç olduğunu düşündüğüm bir bölüm var. İnsanlar işte mi boş zamanlarda mı daha çok akış yaşıyorlar diye bir bölüm vardı. Ve işte kendilerini daha güçlü, daha aktif, daha yaratıcı, daha konsantre hissettiklerini, o yüzden işte daha çok akış yaşadıklarını belirttiklerini söylemişler. Ama yine aynı insanlara başka bir şey yapmayı ister misiniz diye sorduklarında da evet demişler. Yani işte akış yaşamaları onların başka işte başka iş yapmayı ister misiniz sorusuna evet demelerini engellememiş. Burada da tabii algıya bakıyorlar ve bunun sebebinin işte yaşadıkları çeşitlilik ve zorluk eksikliğini, yani işin bir süre sonra rutine binmesini, diğer insanlarla yaşadıkları çatışmayı ve tükenme duygularından kaynaklandığını söylüyorlar. Bunun da tamamen göreceli olduğunu, fırsatları yakalamayı nasıl algıladıkları ile bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Çok beğendiğim bir söz vardı Brightfield'in, onu diyor ki gelecek yalnızca eğitimli insanın değil, boş zamanını akıllıca kullanmayı öğrenmiş eğitimli insanlarındır diyor. Yani hayatımızı büyük bir kısmını iş kapsıyor. İşimizde ne kadar anlam yaratabildiğimiz çok önemli ama işin dışında da boş zamanlarımızı ne kadar etkili değerlendirebildiğimiz de hayatımızın akışını son derece etkiliyor. Bugün öğretmenler günü bu arada. Ben de bir öğretmen olarak böyle akışta hissettiğim bir iş yaptığım için kendimi bir kez daha şanslı hissettim. Gerçekten o sınıfın içine girdiğinizde, o kapıyı kapattığınızda dışarıda ne tür sorunlar yaşıyorsanız yaşayın, kafanızda ne tür fikirler dolaşıyorsa dolaşsın, ne tür tartışmalar, çatışmalar yaşamış olursanız olun, o sınıfın kapısı kapandığı andan itibaren öyle bir akışa giriyorsunuz ki, orada öyle bir dünya yaratıyorsunuz ki, hep söylerim, 32. yılımda hala söylüyorum, dünyanın en güzel mesleğini yapıyorum diye hissediyorum. Bir de karşınızdakiler öğretmen adayı olunca, onların da öğretmen olup başkalarına dokunacağını bildiğiniz zaman bu böyle bir kat daha artıyor, yaşadığımız akış diye geliyor. Şiirin gücünden bahsediyor. Yani sözcüklerin gücünden bahsediyor ve şiirin dilin en yaratıcı kullanım hali olduğunu söylüyor. Ben akış kitabını kapatıp böyle şiir kitabını açıp şiir okumak istedim. Ne kadar uzun zamandır şiir okumadığımı da fark ettim. Beynin formunda kalmasını sağlar diyor. Bir de şunu söylüyor, artık günlük sohbetlerimiz ne kadar yüzeysel oldu, ne kadar işte pratik bilgi veren forma dönüştü diyor. Buna sosyal medyayı da ekleyince neredeyse artık kelimelerle bile konuşmuyoruz. İşte sadece birkaç harf yazıp haberleşmeye çalışıyoruz, görsellerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Deneyimin kalitesini artıran şeyin de sohbetin kalitesi olduğunu, okumanın da en anlamlı, en akışta olduğumuz eylem olduğunu yine söylüyor kitapta. Burada yaptığımız şeyin o yüzden çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Hem okuyoruz hem farklı bakış açılarımızı, deneyimlerimizi derinlemesine paylaşıyoruz zamanımız yettiği sürece. Ama ben bu şiirin tekrar altını kendi adıma çizmek istedim. Ruhumuzun zenginliğine ulaşmanın yollarından birisidir diye tekrar hatırlamak istedim kendi hayatımda şiiri.
Böyle hani dura dura, altını çize çize, not ala ala okuduğum kitaplardan biriydi. Hakikaten çok böyle doyduğumu hissettim böyle her sayfasında. Birkaç tane beni vuran ve hakikaten global ve uluslararası bir şey olduğunu gördüğüm birkaç nokta var. Bir tanesi sayfa 141'de Solzhenitsyn'in verdiği bir cümle. Bir mahkum hapiste diyor ki bu tür anlarda hem mutlu hem özgür hissederdim hapiste ve çok zor şartlarda. Bazı mahkumlar dikenli telden geçerek kaçmayı denediler. Benim için dikenli tel yoktu. Mahkumların yoklamasında sayı değişmedi ama aslında ben uzaklara kaçmıştım diyor. Bu Ahmet Altan'ın hapisten çıktıktan sonra verdiği bir röportaj var. Onu mutlaka izleyin, dinleyin. Orada da Yasemin Çongar'la sanırım. Orada da Ahmet Altan aynen bunu anlatıyor. Diyor ki beni hapiste tuttular ama ben hapiste değildim. O akış anının nasıl önemli olduğunu çok vurucu bir şekilde anlatmış. Ben de kitapta bir başka şey de politikacıların görevinin halkının hayattan istediklerini aldıklarını hissettirmek. Sayfa 123'te böyle bir cümle var. Olduğunu söylüyor. Amerikan anayasasında da biliyorsunuz vatandaşlık hakkı mutluluğu aramak. Gerçi Amerikalılar pek akışın içinde değiller ama yani anayasasında mutluluğu arama hakkı olan bir ülke içinde bu çalışmalar yapılmış. O açıdan çok ilginç. Bir de şey farkını anladığımda beni şaşırtmıştı kitap. Bunu fark ediyorsunuz ama böyle materyal olarak önünüze cümle içerisinde basit bir cümle halinde gelmesi vuruyor insanı. Bir insan psikik enerjisini kontrol edemediğinde hem öğrenme hem de gerçek haz mümkün değildir diyor. Yani o anı yakalama ve o zorluğun içinde olması. Yine diyor ki fanatik bir yemek düşkünü kendisi ve diğer insanlar için dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş bir sofu kadar sıkıcıdır. Yani bunu sadece kendisi için yaşayan ve onu haz değil de zevkle yaşayan birinin ne kadar gereksiz olduğunu da anlatıyor. Dolayısıyla buradaki bir paylaşım da çok önemli. Ve tabii kendini akışta bulmanın avcı toplumlarda daha fazla olduğunu ve ilkel güdülerimizin neden oralarda daha fazla olduğunu birazcık empatiyle anlamamıza sebep oldu ama boş zaman katlinin de orada bir güzel söz vardı. Boş zaman en çok öldürülen şeydir diye. Hakikaten boş zaman olmak ayrı bir şey. Boş zamanı değerlendirmek ve onu akışa çevirmek de çok daha ayrı bir şey. Ben de şeyi fark ettim işte koşuyla kendimi böyle bir akış yakalayabildiğimi gördüm ve işte durmadan günde işte 10-15 kilometreleri o şekilde keyif alarak koştuğumu gördüm.
Kapitalizmin, sanayinin çıkış noktasında insanlıkta bir kırılma oluyor. Davranış şekillerimizde bir kırılma oluyor. Ben genel olarak zaten hani herkes yorumunu yaptığında nokta atışı cümlelere vesaire değindi. Çok kıymetli buluyorum. Tekrara da düşmeyeyim. Ama ben felsefe tarihinde şöyleydi. Önce felsefe, yani insanlar düşünmeye başlıyorlar. Düşünmeye başladıktan sonra diğer disiplinler ortaya çıkıyor. Fizik çıkıyor, tıp çıkıyor, işte psikoloji vesaire falan. Bunlar çıktıktan sonra hepsi ayrışıyor ve kimse kimsenin alanına, disiplinine dahil olamıyor. Belli bir dönem böyle devam ediyor. Sonra biz artık belli bir noktaya geldikten sonra bu akış kitabına ben onu gözlemledim. Bu disiplinleri tek başlık altında toplamaya çalışıyoruz ve kitap çok güzel yapmış. Üniversitedeyken hocalar bahsediyordu, akış duyuyorum, işte bu formattan bahsediyorlar falan ama tabii ki bende de o bilinç olmadığı için, ilgi alanım da belki o zaman için farklıydı, hiç düşünmedim. Ama bakınca içine, kitabın içinde felsefe var, ciddi bir psikoloji var, tarih bilgisi var, çok güzel sentezlemiş, biyoloji var. Yani aslında bütün disiplinleri bir araya getirmiş ve toplamış. Bu açıdan da çok kıymetli, tekrar tekrar okunması. Bu anlam arayışında işte ne oluyor? Biz ne yapıyoruz aslında? Neden özümüze dönmeliyiz? Neden o tekrar düşünmesi gereken insan haline dönmeliyiz? Onu çok güzel anlatıyor. O yüzden de çok kıymetli buluyorum açıkçası. Bir de benim çok dikkatimi çeken ve böyle altını fosfor kalemlerle çizdiğim cümle var. Onu okumak istiyorum. İnsanların hoşlandıkları şeyi kontrolde olma hissi değil, zorlu durumlarda kontrol uygulayabilme hissidir. Yani rutinlerimizi aslında hani evet hepimiz güvende olmak istiyoruz. Ama aynı zamanda da kontrolü uygulayabileceğimiz bir alan. O yüzden de rutinleri tercih ediyoruz diyor. Çok böyle etkiledi. Ben hani rutinlerin bizi birazcık sarstığını, evet güvenli alan vesaire anlatıyorum herkese ama bizi hani böyle bir kalıp altına soktuğunu falan düşünüyordum. Ama işte o güven arayışı aslında bizi oraya bağlıyormuş, o akışın içine çekiyormuş. Sıyrılsak da tekrar orada oluyormuşuz. O yüzden önemli buldum. Ya ben naçizane böyle mutlulukla ilgili bir şeyler anlattığımda hep şu yapıdan yola çıkıyorum. İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren aklına takılan ilk soru karnımı nasıl doyuracağım? Karnını doyurduktan sonra bugün ölmeden nasıl yaşayacağım? Ölmeden yaşadıktan sonra bugün nasıl barınabilirim? Hani daha bir sonraki günde nasıl yaşayabilirim? Tabii bir sonraki günü gördükten sonra da şimdi mülk edinmem lazım. Kendimi daha fazla günde korumam lazım. Mülkü edindiği noktada diğer nesnelere ihtiyaç duyuyor ve o nesnelere nasıl sahip olabilirim? Nesnelere sahip olduktan sonra da ben bu nesnelere nasıl daha hızlı ve çabuk sahip olabilirim diyor. Hızlı ve çabuk sahip oluyor. Tabii bu nesnelere sahip oldum. Bunlar bende ne hissettiriyor diyor. Hislerine de baktığında da bu hisler bende nasıl bir anlam yaratıyor? Nasıl bir değer yaratıyor? Bunu hissetmem doğru mu, yanlış mı şeklinde sorgulama devam ediyor. İşte anlam arayışı da tarihsel dizgide hep bu yönde böyle bir ilerleme, tüketme, tükettikten sonra da bir anlam arayışına geçiyor. Bu Alim Bey'indi galiba, bir de Feride bahsetti sanırım bu şey voleyboldan, geçmişteki o şey hissinden, akış hissinden. İnsan geçmişte yaşadığı duyguları daha güvenli bir liman olarak görür ve onları hissetmek, o bildiği bir duygu olduğu için daha güvenli, daha hissedilebilir bir şeydir. Ama geleceğin belirsizliği, gelecekte nelerin bizi beklediğini bilmediğimiz için gelecekle ilgili kaygı üretiriz aslında sürekli. O yüzden biz geçmişimize baktığımızda benzer duyguları arıyoruz ve o benzer duygularda da akışı yakalıyoruz aslında. Akış kısmında da en deneyimli, yaratıcı olanların da öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların öğrencileri sürekli o akışta tutabilmek gerçekten çok emek ve yürek istiyor. Belgin Hoca'nın da bu arada Öğretmenler Günü'nü de kutlayayım.
Viktor Frankl'ın kitabından sonra herhalde okunması gereken başucu kitaplarından biri olarak algılıyorum şu anda. Henüz okumadım ama neden durum böyle sorusuna sadece küçük bir yorum katmak istedim. Viktor Frankl o kitabında, İnsanın Anlam Arayışı kitabında hani hep şunu üzerine basarak söyler ki acının içinden geçmeye izin verdiğinizde dönüşüm başlıyor aslında. Hani hep söyleriz işte en gidilecek en dip nokta olduğunda onu kabullenmeye başladığımızda artık o dönüşümü yaşamaya başlarız. Ondan sonra beyin yine kendisini normal konforlu alanına sokup normal şekilde yaşamaya, onu kanıksayıp normal bir şeymiş gibi algılayıp devam etmeye başlıyor. Ama orada bırakmadan, o hayat amacını, hayat enerjisini bırakmadan devam ettiğimiz zaman ancak o dönüşümü yakalamış ve devam ettirmiş oluyoruz. Zamanında işte Mevlana'lar, Plütonlar, Yunus Emre'ler, hani bizim birçok bilgemiz var, dünyada da birçok bilge var. Hepsinin ortak noktası, kendini bil, kendini gerçekleştir, kendin ol. Hani üç nokta var zaten. Bundan 2000 yıl önce de aynı üç madde varmış. Bundan 10.000 yıl önce de aynı üç madde varmış. Dönüp dönüp sürekli olarak bu üç maddenin çevresinde dolaşıyoruz. Ama baktığımızda nereden çıkıyor? Önce doğudan çıkmış, doğu unutmuş, sonra batıya kaymış. Çünkü doğu birçok hani yaşayabilecek, yaşama konforuna sahip olmuş. İşte petrol bulunmuş, para bulunmuş, o bulunmuş, bu bulunmuş. Doğu kendini o şemsiyenin altına hapsetmiş ve artık düşünmeyi, çaba sarf etmeyi. Çünkü zaten geliyor, hani yaşamak için Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi zaten geliyor. Ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Ama batıya baktığımızda şartlar çok kısıtlı. Hani bugün Batı'da endüstriyi kenara bıraktığımız zaman yapılabilecek hiçbir şey yok. Ve insanlar artık düşünerek, çalışarak, endüstriyi inşa ederek, bilimi kullanarak bir şeyleri dönüştürmeye başlamışlar ve o yüzden de bizden çok ilerilere gitmişler. Ne zaman ki hani bu unuttuğumuz değerleri aslında bizim içimizden çıkıp tüm dünyaya mal olmuş o unuttuğumuz değerleri tekrar hatırlamaya başlayacağız, İşte o zaman tekrar parlamaya başlayacağız diye düşünüyorum.
Ben bu kitabı 2018'de okumuştum. Baktım kitaba işte toplantıya gelmeden önce. Ben kitapta akmışım. Hiç normalde altını çizerim ben kitapların. Bu kitapta çok fazla altını bir yerin çizmemişim. Çizdiğim noktalar, bazı noktaların özellikle altını çizdiğim bazı noktalar var. Onlardan bir iki tane pasaj okuyacağım. Kişinin amacını, evrenin amacıyla kişinin amacı bir bütün haline gelirse kişi amacını bulmuş demektir. O dönemde herhalde kızımla ilgili ya da ilgili bir şey akışta bir sıkıntım varmış. Ototelikle ilgili aileyle ilgili bir kavram var, 5 maddelik. Oranın altını çok kalın çizmişim. Hani daha ön açan bir aile nasıl olur? Onu çocukları akışa nasıl sokarız gibi bir kavram var. O maddeler çok detayına girmeyeceğim. Bir de enteresan bir konunun da altını çizmişim kitapta. Sözcükler. Bulmaca işte bulmaca oynarsanız, sözcüklerle bulmaca oynarsanız sıkıntı yok, kare bulmaca. Bu bulmacayı oynadıktan sonra eğer bulmacayı yazabiliyorsanız esas akışa o zaman girmişsiniz demektir. Hatta çok enteresandır, bunu da unutmuşum ben. Hemen o sayfanın altında Hazreti Ali'nin de bir sözünü yazmış kitapta. Çok enteresan, bir batıdan bir kitapta, bir doğudan bir şey. Hoş bir sohbet, işte cennetin bahçesi budur. Yani bu cümleyi okuduktan sonra, kitaptaki bu altını çizdiğim cümleyi okuduktan sonra dünkü arkadaşlarla kendi aramızda, sizin de katıldığınız toplantıda Seyahat Körfezi'nde yaptığımız sohbet aklıma geldi. Dün dedim ben akıştaydım, bu ara çok fazla akışa giriyorum galiba falan diye düşündüm kendi kendime açıkçası. Benim paylaşacağım notlar açıkçası bunlar.
Çok teşekkürler. Evet, bilmeyenlere Körfez nere falan oldu arkadaşlar burada ama bizim şeyden bahsediyoruz. Derya grubundaki Körfez'den bahsediyoruz. Peki.
Biz tür olarak böyle çok zayıf bir türüz. İşte kanadımız yok, dişimiz yok, tırnağımız yok, o yok, bu yok falan. Ancak aklımızla tehlikelerden kaçabiliyoruz. Neyi öngörebiliyorsan ona karşı kendini koruyabiliyorsun. Ben bunun böyle korteksin yararlı bir aktivitesi olduğunu düşünüyorum. Öngörebilme, kehanet, fal, bil, yani bu tip böyle okültler falan aslında arkasında kendimizi o güçsüz bir tür olarak aklımızla acaba ileriye nasıl taşıyabiliriz, nasıl kendimizi koruyabiliriz? Bundan dolayı yani survival güdümüzden dolayı geliştiğini düşünüyorum. Hani söz almışken de akış kitabını ben herhalde 2015 yılında ve bir kurumun nasıl diyeyim, onların performans sistemini lokalize etmek için, hani onu böyle bir şey olarak kendime kaynak alarak aslında incelemiştim ve daha çok o zaman incelediğimde bu kurumsal bağlamdaydı. Yani akış nasıl bir şeyini yaratabilirsiniz, birisinin performansını bir hani demokrasinin kılıcı gibi tepesinden sarkıtmak yerine aslında onu öyle bir duruma sokmak ki hem fark yaratma hem de inisiyatif kullanma isteği doğsun. Ve bunun üzerine geliştirdiğimiz performans sistemi oldu. Bu sene yani hala bile ben eğitimci yetiştiriyorum ve performans sistemi inanılmaz bir noktaya geldi. Akışla beraber birleştirdiğimiz için. 3 senedir de bu Good Business kitabı var. Yani Allah rahmet eylesin, büyük adamdı Csikszentmihalyi. Good Business kitabı işte anlamı çok güzel anlatıyor. Burada da zaten akış ve anlam bir araya geliyor. Ve az önce bir konuşmacıdan kim olduğunu çok affedersiniz, tam not almadım ama böyle hani ben de akışa demek dinlemişim. Şeyden bahsediliyordu, anlam arayışı falan, hani bu tip şeylerden bahsediliyor. Çok hayatımızda olmuyor. Çünkü biz çok operasyonel modda hayatta kalmaya çalışıyoruz. İşte isteklerimiz, ihtiyaçlarımız, almakla ilgili güdümüz bunlar çok yüksek olduğu için böyle akış, anlam, böyle dinlenmeniz gereken bir nokta bir eş hayatta. Bu nadiren bize verilen bir fırsat. O anlam arayışını bulabilmek için de işte o mesela şu an yaptığımız gibi küçük esler vermemiz lazım ama bunlar takdir edilen şeyler değil. Yani oturacağına bir şey yap, yatacağına bir şey yap, dinleneceğine bir şey yap, oynayacağına bir şey yap. Yani biz böyle bir dürtme kültürüyle büyüdüğümüz için anlam arayışını çok bulamıyoruz diyeyim.
Melda Hocam'ın söylediğinin üzerine ben bir not paylaşmak istiyorum açıkçası. Biz iş arkadaşlarımızla yaklaşık 2 aydır voleybol böyle kendi aramızda nacizane oyunlarına başladık. Ben en son ortaokulda oynamıştım. Aradan 20 sene geçmiş. Yani ilk maçımızdan sonra hiçbirimiz ertesi gün merdiven çıkamadık. İnemedik. Müşterilerle ilgilenemedik. Ama o kadar tatlı bir akışın içindeydik. Yani o 2 saat, 2,5 saat inanın ne iş düşündük, ne müşteri düşündük, ne şu an piyasada yaşanan herhangi bir biliyorsunuz dalgalanmalar vesaire. Yani öyle bir akışın içinde bulduk ki kendimizi çok iyi geldi. Hani oynadınız mı veya puan alabildiniz mi, sayı alabildiniz mi diye sorarsanız tabii ki çok kötü, hezimetti bizim için. Ama 3. maçımızdan sonra bir baktık orada 14-15 yaşındaki bir arkadaşlar vardı. Hani biz de sizin aranıza katılabilir miyiz dedi. Tabii buyurun abla diye hitap ediyorlar haliyle ya da abi diye hitap ediyorlar. Yani yaklaşık 4 maç falan oynadık. Son maçımızda biz kazandık biliyor musunuz? Çok enteresan. Demek ki böyle üzerinde dura dura insan çalışa çalışa bir şeyler olabiliyormuş. Yani eskilere gittik aslında. Hani nacizane onlar tabii bize muhtemelen avanslar vermişlerdir kazandık derken biz kendimizi iyi hissettik diye olmuş olabilir bu ama. Yani kıymetli bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum kısacası. Yani insanın gerçekten böyle esler vermesi çok iyi. Bu kitap kulübünde de öncelikle size çok teşekkür ederim. Yani farklı bir ortam yaratmışsınız. Farklı düşünceler paylaşılıyor ve farklı meslek grupları var. Güzel söyleşi oluyor. Kitabı okudum bu arada ben. Gayet de beğendim. Bana kalırsa yani en güzel cümle benim için şu oldu. Vücut fonksiyonları körelmeye bırakılırsa hayat kalitesi sadece yeterli ve bazen kederli olur. Ama insan vücudunun yapabildiklerini kontrol ederse bilinçte keyifli bir uyum olur. Bu cümle benim için çok iyiydi gerçekten de. Ve kendimde de gördüm. Yani sadece voleybol olarak düşünmeyelim ama orada bir beyin boşaltma yan etkilerini düşünürsek çok çok daha iyi, verimli diğer günler geçirebileceğimizi düşünüyorum. Yani devam ettirebilirsek çok başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Voleybolu hariç normal iş yaşantımızda.
Çok enteresan 2 tane bölüm var kitabın içerisinde. Akıştaki vücut ve akıştaki düşünce. 5. ve 6. bölüm. Benim için bu 2 bölüm çok kıymetli. Çünkü çok yakın zamanda yani son 6 ay içerisinde hayatıma yogayı kattım. Son 3 ay içerisinde de koçluğu kattım. Akıştaki vücut birebir yogayı temsil ediyor aslında. Çünkü orada yogadan çok örnek veriyor. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Mesela şöyle bir cümle var. Diyor ki yogayla akış aslında birebir birbirinin içinde olan aktivitelerdir. Yogada da 8 evre vardır. Bu 8 evrenin 7'si tamamen akış içerisindedir. Diyor ki yoga akış arasındaki benzerlikler son derece güçlüdür. Sayfa 160. Yogayı çok kapsamlı biçimde planlanmış bir akış aktivitesi olarak düşünmek gerekir. Sonra düşünce evresine geçtiğinde de orada da koçlukla ilgili çok ciddi cümleler var. Yani aslında bir başkasının beyninin içerisinde koçlukta hep onu yapmaya çalışıyoruz ya, soru sorarak onun beyninin içerisinde onun sorularının cevabını bulmasına liderlik etmeye çalışıyoruz. Orada da çok güzel cümleler vardı. Yani kendi adıma hem yoga adına hem de düşünce adına çok ciddi dersler çıkarttım. Benim en sevdiğim cümle, akış kısmının tanımı kısmında şöyle bir cümle var. Diyor ki, alışkanlıklarımız ve geçmiş bilgelikler bizi yeni olasılıklara karşı kör etmesin diye sürekli olarak yaptıklarımızı yeniden değerlendirmemiz gerekir. Ve Demokritos yüzyıllarca yıl önce söylediği gibi su hem iyi hem kötü hem kullanışlı hem de tehlikeli olabilir. Ancak tehlike için çare bulunmuştur, yüzmeyi öğrenmek. Bu durumda yüzmek, akışın faydalı ve zararlı biçimlerini ayırt etmeyi öğrenmek ve sonra ilkinden mümkün olduğunca faydalanıp diğerine sınırlar koymaktır. Aslında yaptığımız şey akışta olduğumuzda suyun içerisindeki yüzmek gibi bir kavram. Yani bir boşluğun içerisinde kulaç atıyorsunuz. Zaman kavramınız yok. Bir bedensel kavramınız var. Erişmek istediğiniz bir nokta var. Aynı vücudunuzda da söylediği gibi. Mesela yogada da böyledir. Her hareketin bir zorluk derecesi vardır. Siz o zorluk derecesini geçince bir zorluğa geçersiniz. Başka bir zorluk derecesine geçersiniz. Ve her geçişinizde akışınızdan bir haz alırsınız ve yeniden bedeninizi zorlamaya başlarsınız. Koçlukta da benzer bir şey var. Her aşamada ilerledikçe daha zor bir aşamaya geçiyorsunuz ve her geçtiğiniz zorluktan başka bir haz alıyorsunuz.
Akış kitabını ben çok seviyorum. Benim çok sevdiğim bir kitap ve aynı zamanda ben yaptığım işte de akışı çok fazla kullanıyorum. Yani bilim olarak kullanıyorum. Mihail Csikszentmihalyi der ki benim adımı ve soyadımı söylemek aslında bu işten para kazanmanın ilk yoludur der. Dolayısıyla onun adını ve soyadını söylemek gerçekten hem zordur hem de akışı anlamak da zordur. Çünkü akış dediğimiz şey sizin aslında 5 tane duyu organınızla çok yoğun bir şekilde hayatı hissetmeniz demektir. Bazen bir melodi duyarsınız, duyduğunuz o melodiyle akışa girersiniz. Bazen çok lezzetli bir yemek yersiniz, o lezzetli yemekle akışa girersiniz. Bazen bir kumaşa dokunursunuz, o kumaşta o hisse alırsınız gibi gibi. Yani sizin 5 duyunuzu en aktif kullandığınız zamandır akışta olduğunuz ve bunu her duyunuzda da ayrı ayrı deneyimleyebilirsiniz. Benim işim de kullandığım akış kavramı ise yeteneklerinizle kabiliyetleriniz arasındaki denge, yani İlker Hoca'nın da bahsettiği şey aslında. Sizin eğer ki size verilen görev ve yetenekleriniz arasında bir uyum yoksa ne yazık ki akışın içerisine giremiyorsunuz. Yaptığınız işte eğer yetenekleriniz yaptığınız işten daha yüksekte bir yerdeyse sizler sıkılma eğilimi gösteriyorsunuz. Ama eğer ki yetenekleriniz düşük ama sizden istenilen görev daha yüksek bir yerdeyse bu sefer de bir korkuya kapılıyorsunuz. Çünkü orada akıştan çıkıyorsunuz. Bir endişeniz var, bir kaygınız var ve sıkılıp ne yapıyorsunuz? Bırakıyorsunuz. Yani akışta olabilmeniz için sizin yaptığınız işte herhangi bir eylem içerisinde bulunurken gerçekten hem yetenekleriniz hem de bilgi düzeyinizin bir olması gerekiyor. Yani ona uygun. Ve siz eğer level atlayacaksanız burada yapacağınız görevlerle yetenekleriniz de yine aynı oranda gelişmesi lazım. İşte atıyorum basketbol oynayacaksınız. Basketbol topunu potaya atmak sizin göreviniz. Başta bir zorlanırsınız, sıkılma eğilimi, belki vazgeçme. Ama sonra denedikçe onu yaparsınız ve basket atma becerisini gösterirsiniz. Ama sonra belki koşarak yaparsınız bu hareketi ve bu şekilde de yetenekleriniz ve görevlerinizi de geliştirirsiniz. Dolayısıyla akışta yine uzmanlık dediğiniz şey de söz konusudur. İşte yine İlker Hoca'nın bahsettiği gibi. Ama o da yetmez. Yani uzmanlık da bir asimpottur. Aslında siz en yüksek seviyeye ulaşmaya çalışırsınız ama hep teğet geçersiniz. Akışta olmak zaten oraya varmak değil, o yolda olabilmektir. Ve bunu bir bilim olarak hani gerçekten hayatınıza entegre ettiğinizde de dünyanız başka bir yere doğru evrilir.
Ben kitabı akışını kaybetmiş bir insan olarak okuduğum için çok üzülerek de okudum. 25 yıl bale yaptım ve zaten kitapta da birçok yerde dansçıların ne kadar akışta olduğu ile ilgili örneklerde hep görüyorduk. Ben bir süre sonra 25 yıl bale yaptıktan sonra baleyi bıraktım. Ve akışını kaybetmenin insanda nasıl bir mutsuzluk yarattığını da deneyimlemiş biri olarak bu kitabı okudum. Çünkü hayatım boyunca hep 5 yaşında başlayıp işte 30 yaşında baleyi bıraktığım için nasıl akışsız olmanın nasıl bir şey olduğunu hiç deneyimlememiştim. yetişkin yaşına kadar. Bir de üçlü yaşlarda biliyorsunuz insanların böyle kafada farklı soruların da çok canlandığı bir dönemde belki de buna denk geldim. Gerçekten akışta olabilmek aslında zihninizdeki bütün seslerin sustuğu bir an gibi. O kadar güzel bir andır ki üniversite sınavına hazırlanırken de hiç bırakmadım. İşte bütün o üniversite stresi, hayatla ilgili düşünceler dans ettiğiniz anda inanılmaz kaybolan harika bir duygudur. Ben sürekli yeni yeni hobiler deniyorum. İşte fiziksel olarak baleyi çok yapamadığım için bıraktım. İşte mozaik yapmayı deniyorum. İşte sürekli yürüyüşe çıkıyorum. Farklı etkinlikler deniyorum. Farklı dans tipleri deniyorum falan ama daha henüz bulamadım akışımı. Daha doğrusu bir balenin verdiği akışta olabilmek gibi bir duyguyu bulamadım. Ama sizleri de ne kadar etkilediğini, ne kadar heyecanlandığını duyunca bu gerçekten peşinden gidilmesi gereken ve bulmak için hiç umudu ve çabayı yitirmemesi gereken bir konu olduğuna da bir kere daha görüyorum. Bir kere daha kitapla da yaptım, farkındalığımı arttırdım. Umarım herkes kendi akışını bulabilir, bulduğu akışları kaybetmez. Herkese akışlarının içinde olduğu mutlu bir yaşam diliyorum.
Ben akış kavramıyla aslında Ikigai kitabıyla ilk karşılaşmıştım. Ve orada ben şöyle bir izlenime kapıldım. Bu akış denen şey sadece insanın işle ilgili, uğraşıyla ilgili olan bir şey. Ve ben de Ekin gibi o zaman çok üzülmüştüm. Yani işte böyle bir akış yaşamıyorum. Demek ki çok eksik yaşıyorum bu hayatı gibi. Fakat akabinde bu kitabın bana kattığı şey şu oldu. Akış denen şey hani işte olur, işte ailede olur ya da bir sohbette olur. O yüzden hani akışı aramaktan gerçekten vazgeçmemek gerekiyor diye bir şey uyandı bende. Kitapta da yani çok altını çizdiğim yer oldu açıkçası ama zaten birçoğu da burada paylaşıldı. Fakat beni çok etkileyen şöyle bir şey oldu. İçsel bir sembolik sistemi olmayan insanlar medyanın çok çabuk kölesi olur. Demagoglar tarafından kolayca manipüle edilir. Eğlendiriciler tarafından pasif duruma getirilerek satacak bir şeyi olan herkes tarafından suistimal edilebilirler. Bu cümle benim için çok vurucuydu. Ve hani bu kitapta birçok şeyi unutabilirim ama sanırım aklımda şöyle bir şey kalacak. Eğer biz kendi akışımızı bulmazsak başka insanların akıntıları içerisinde kaybolacağız. Bu bende böyle çok vurucu bir şey olarak bu kitaptan kalan bir not oldu.
İlk ön sözde neşeli bir hayat kişisel bir yaratım olduğundan bunu yapabilmek oldukça güçtür diye bir cümle var. Neşeli bir hayat kişisel bir yaratım kısmı benim için üzerinde derin düşündüğüm bir tarafı oldu. Çünkü özellikle yetişkin olduktan sonra hani hep bilmek, öğrenme kısmı azalıp bilmek, ciddi bir hayat vesaire çok yoğunlaşıyor. Hani çocuk kısmında çok geride kalıyoruz ve ben çocuklarım olduktan sonra bu tarafı çok daha iyi hissetmeye başladım. Mesleğim koçluk ve özellikle transaksiyonel analiz kısmında çocuk yetişkin ebeveyni de iyice hani analiz ettikten üzerinde durduktan sonra bu neşeli bir hayatın kişisel bir yaratım olduğu, çocukken ne kadar dolu dolu olduğunu çok iyi hissettim. Bazen çocuklarımdaki şeyleri kaçırdığımı bile görüyorum şu anda. Hani küçük bir hareket yakaladığımda onun ne kadar anlamlı, manalı olduğunu hissediyorum. O andan bunu paylaşmak istedim. Hani bu derinliği yakalamak için bunu gerçekten algılamak gerekiyor öncelikli olarak. Belki farkındalık yaratır diye böyle paylaşmak istedim.
Beni çok şaşırtan bir noktası var. Ama oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim. İlker Başbuğ'un Atatürk'le ilgili bir kitabı vardı. Orada Atatürk diyor ki hayat demek mücadele ve çatışma demek. Bu beni çok etkilemişti yani. Mücadele olmadan hayatta başarı kazanmak mümkün değil diyor Atatürk. Yani şimdi burada kitapta da yazar diyor ki yani önemli olan insanın yapmak için yola çıktığı şeyi gerçekten başarıp başarmadığı değil ama önemli olan boşa harcamak veya dağıtmak yerine bu hedefe ulaşmak için çaba harcamak diyor. Yani bu çaba harcamak, mücadele biraz Atatürk'ün o şeyini hatırlattı bana. Gelelim beni nerede şaşırttı? Ya bu müthiş bir bilgi var burada. Kızılderililer kabilenin yaşları şeyi taşıyormuş, köyü taşıyormuş ama ondan sonraki örnek inanılmaz. Japonya'da Kyoto'da ise diye büyük tapınak 1500 yıl önce başlamış ve her yıl 20 yılda bir yıkılıp yanına yeniden yapılmış. Ve bu 1973'e kadar devam etmiş. 60 kere yapmışlar bunu. Bu inanılmaz bir şey. Ya buradan bir şey anlamak lazım bence.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.